Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Özgür Uludağ kardeşimle birlikteyiz. Tekrardan bir ay oldu. Onu görmeli bugün Şabat konusuna bakacağız. Başlangıçta da Özgür kardeşimle konuşurken şeye girdik ya, seninle birlikte böyle tam konuşmaması gereken iki eleman Şabat hakkında konuşuyor.
Evet, dinlenmek konusu. Dinlenmek ya da işte işleri durmak. Bir kenara bırakmak. Durmak daha doğrusu.
Evet, evet.
Zayıfım, açık söyleyeyim.
Evet.
Sen de zayıfsın, biliyorum.
Ya bu zayıflığın bir nedeni var Özgür ya. Bilmiyorum, bu yani sadece yazın için değil de sanki bir hafif bir gurur meselesi var benim tarafta. Bu dinlenmeye geldiğinde sanki ben çalışıyor olmak istiyorum. Bir de iş yerinde de devamlı bir, yani birinden iş istiyorsam ben daha fazla çalışma bir şey gösterecekmiş gibi hissediyorum kendimi. Onların da tamam bak sizden bir şey isteyen o da çalışıyor, sizden daha fazla çalışıyor kafasına giriyorum bazen. Senin düşüncen ne? Nasıl Şabat konusuna düşündüğünde, ne olduğuna birazdan bakacağız elbette de, Şabat konusuna nedir, ne değildir, nereden geliyor kökeni, ama dinlenmek konusunda bir neden var bunun arkasında. Ne kadar şakasını
var.
Yapsak da.
Var yani, bir kere... Vücut zaten bir yerden sonra iflas eder. Bize bir şekilde uyarıyor. Türlü türlü şeylerle, etkilerle. Yani yapımız, düşüncemiz, duygularımız, zihnimiz bulanıklaşıyor bir yerden sonra. O yüzden dinlenmenin önemi mutlaka var. Özellikle de zaten birazdan bakacağımız gibi haftada bir gün dinlenmenin, 6 gün çalışıp bir gün dinlenmenin çok önemi var. Onunla ilgili de tam hatırlamıyorum ama bir ara bir hikaye, bir şey okumuştum ya da dinlemiştim birinden. Zamanında zannedersem komünist rejim, Hristiyan inancının özellikle bu Sept günü, Şabat günü, daha doğrusu Tevrat'tan gelen, İncil'de de uygulamaya koyduğumuz şeylerden birisi. Buna meydan okumak için, hani Tanrı'ya karşı bir şekilde bir şey uygulamak için bu haftada bir gün izni kaldırıyorlar. O zaman bir hafta, iki hafta bir şey olmuyor belki ama söylenmeye başlıyor insanlar ve nihayetinde sistem çöküyor neredeyse. Yani insanlar çalışamaz hale geliyor, çok mutsuzlaşıyor, verim ciddi bir şekilde düşüyor. Ve hani bir nevi Tanrı'nın koyduğu bu sistemi ortadan kaldırsak da bir şey olmaz diye deney yapmaları ellerinde patlıyor. Bakıyorlar ki olmuyor bu iş. Doğru. Hemen geri dönüyorlar haftalık, yani bir gün dinlenme işine, izin işine.
Doğru, bazı yani önemli bir şey. Bir vesaire gibi duydum. Evet, yani bir sistem var. Herkes şeyden bahseder ya, yani bir, ya bu evrenin bir sistemi, bir doğası falan. Tanrı'nın verdiği de burada, yani biz öyle algılıyoruz en azından. Bu Tanrı'nın verdiği de bir dinlenme. Ama bu yaz dinlenebildin mi? Nasıl geçiyor senin için?
Biraz yoğun geçiyor. Ya yazında çok karışık, kiliselerimizde de çok fazla işler oluyor, ziyaretçiler oluyor, kimileri başka yerlere gidiyor, bazı işleri bizim yapmamız gerekiyor. Konferanslar oluyor, kamplar oluyor, bir sürü şey düzenleniyor.
Doğru doğru, sen yakın bir zamanda çocuk kampında.
Aynen, yani. Şimdi orada bir de gençlik konferansı var.
Doğru, ne, o ne zaman, bu ayın sonunda?
O da Ağustos sonunda. Dinleyen gençler varsa mutlaka kayıt yapsınlar.
Evet. Neydi adı?
Yüz yüze gençlik konferansı.
Evet. Aha. İlyas abi de orada olacak mı?
Olacak.
İlyas abi için gelmek yok.
Gel, o da gelecek. Gelecek. Güzel, sen güzel bir konferans da olacak. Hazır lafı açılmışken 3 yılda bir düzenleniyor. Ulusal bir konferans. Türkiye'nin birçok yerinden gençler geliyor. Ve
çok değerli.
Gençler Tanrı'nın sözünden dinliyor. Birbirlerini teşvik ediyorlar. O şekilde.
Türkiye'nin her bir yanından gelen olacak.
Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel bir fırsat. Yani çok bir iyi. De 3 yılda bir. Yani eskiden hayaldi bu. Şimdi yani 3 yılda bir de olsa böyle büyük bir toplantıda güzel bir zaman geçiriyor gençler.
Konuşmacı kim bu yıl?
Birkaç konuşmacı olacak. Ana konuşmacımız Ramazan Erkan. Oh.
Kolay gelsin geçmiş. Arkadaşlar Beşiktaşlı olmak zorunda değilsiniz lütfen. O ne dese de. Ramazan Hoca'nın elbette yakın bir zamanda podcast yaptık. Geçtiğimiz hafta yayınlandı. Podcast'imiz birlikte. Çok severek dinlediğim, öğrendiğim bir hocamız zaten. Çok iyi. Sevindim. Güzel. Yüz yüze reklamın bittiyse.
Evet, bitti.
Yok, şaka yapıyorum. Çok değerli gerçekten. Rab bereketlesin şimdiden. Onun dışında yazı geldiğinde biz millet olarak da böyle şehir kültüründe en azından sonradan gelmiş insanlar olarak bir yaylaya gitme ya da köyümüze geri dönme olayı vardır.
Sen Antalya'dan şikayetçiyim kardeşim. Millet zannediyor ki biz sürekli tatil yapıyoruz burada. Tatil yeri Antalya ya.
Doğru.
Yok, yazın bu havada kot giyiyoruz, yeri geliyor bazen takım giyiyoruz. Millet denize giderken biz çalışıyoruz. Her gün tatil yapmıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Yine söyleyeyim, Antalya'dan şikayetçiyim o konuda.
Yaz Antalya'da, bitsin. Cennet Antalya'da yaşadığı için şikayet ediyor. Tamam, ben öyle bir lafım atmış olayım. Ama yani güzel bir yerdeyiz. Dediğin gibi de çok sıcak bir memleket. Evet. Ama dağlara, klimalı odalardan bakmak yine güzel.
Klima iyi ki var.
O zaman konumuza dönelim. Bu çalışma ve dinlenme. Bir Tanrı'nın sözündeki o başlangıçta, hatta hatırlıyorum bir Alevi dedeyle Adana'dayken sohbet etme fırsatım olmuştu. O bir nevi dalga geçiyordu bu konuyla ilgili. Yaratılış kitabını okuyordu. Elinde Tevrat'ı okuyordu. Fakat bu bölüme geldiğinde, yaratılış bölümüne geldiğimizde o Tanrı'nın bize gösterdiği, kendisi kendi yaparak gösterdiği.
İkinci bölüm.
Yaratılış 2'deki. Aha. Onu hızlıca bir okuyayım. Ondan sonra onun üzerine bakalım. Çünkü orada alay konusu ettiği şey elbette ya Tanrı dinlendi diyor. Saçmalığa bak yani Tanrı dinlenir mi? Yani gücü mü bitti Tanrı'nın gibisinden bir yaklaşımı vardı. O nedenle bir bakalım. Ondan sonra ilerleyelim. Şöyle diyor Yaratılış 2'de. Birinci ayetten okuyayım. Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Bir yandan da o Alevi dede yüzeysel olarak bakarsan hak vermek gerekiyor ya. Tanrı neden dinlensin?
Dediğin gibi Türkçe'de okuduğumuzda direkt literal olarak öyle algılanıyor. Tanrı yaptığı işi bıraktı, o gün dinlendi diye okuyoruz zaten. Ama her zaman özellikle İsa Mesih'in örneğinde onu sürekli açıklıyoruz, sürekli görüp konuşuyoruz. İsa Mesih bizi günlük adımlarını izlemeye çağırdı değil mi? Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ardımdan gelin dedi. Kendisi babaya giden yoldur. Ve inanıyoruz ki Tanrı biz sözü gönderip bunu şöyle şöyle yapın diye yazmak yerine kendisi uygulayarak gösterdi ve bir nevi beni örnek alın, beni takip edin dedi. Burada da böyle bir model görüyoruz. Tanrı 6 günde bu dünyayı yaratıyor. Yaratılışı bir nevi düzene koyuyor. Olsun diyor ve oluyor. Yani 7. güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi diyor. İster istemez baktığımızda yani çalıştı, bir kenara çekildi, yoruldu da mı dinlendi? Bir anlamda bize örnek olmak için bir şey gösterdi kesinlikle. 6 gün çalışıp bir gün dinleneceksiniz. Ama aynı zamanda burada özellikle şeye dikkat çekmek istiyorum 3. ayete. 7. günü kutsadı diyor. Önemli bir şey aslında 7. gün demek ki. Kutsanıyor özel bir şekilde. Onu kutsal bir gün olarak belirledi diyor.
Evet.
Bu da önemli bir nokta. Ve ne diyor? Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Bu noktada genellikle çoğu yorumcu şunu söylüyor. Burada dinlenmekten kastı özellikle çünkü 3. ayette sanki ambiyans değişiyor biraz. Hani işim bitti, oturdum. Tamam, literal olarak okuduğumuzda dediğin gibi alay konusu olabiliyor bazen. Ama burada 3. ayet ambiyansı değiştiriyor ve diyor ki kutsadı. O günü kutsuyor ve onu kutsal bir gün olarak belirliyor. Ve yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. O gün yaptığı, yarattığı bütün. Burada çoğu yorumcu şunu söylüyor. Bu ambiyansta sanki bir sanatçının eserini bitirdiğinde oturup ondan zevk alması. Yani onu izlemesi. Ki kutsal yazılar boyunca Tanrı yarattığında hep şu ayette devam ediyor. Yarattı, her şeyin iyi olduğunu gördü. Her şeyin harika olduğunu gördü. Ve o zaman sanki eserine bakıp Tanrı aslında yarattığından zevk alıyor. Bizim de aynı şekilde ondan zevk almamız gerekiyor aslında. Dolayısıyla bu 7. gün sadece vücudun dinlenmesi değil. Ya da işte 6 gün çalıştık, bugün de izin yapalım. Tamam, bir anlamda yapıyoruz ama derin anlamı Tanrı'dan zevk almaktır aslında. Yani zaten hayat yeterince yoğun, zaten yeterince koşturuyoruz. İş, aynen, güç, kafamı durduramıyorum ben mesela, sürekli bir şeyler var. Ama Tanrı'ya odaklanıp gerçekten hem vücudumu dinleyip hem Tanrı'yı dinleyip ona yaklaşacağım, sakinleşeceğim bir zaman benim için özeldir.
Evet, evet.
Tanrı için değerlidir.
Burada benim dikkatimi çeken sözlerden bir tanesi de yine senin dediğine benzer bir şekilde Tanrı 6 günde yaratıyor dünyayı. Her seferinde akşam oldu, sabah oldu. Akşam oldu, sabah oldu diyor. Ve hepsinin bir tamamlanışı var. Birinci gün tamamlandı, ikinci gün tamamlandı, üçüncü gün tamamlandı. Ve yedinci güne geldiğimizde akşam ve sabah olma yok. Yani yedinci gün insanların Tanrı'nın sağladığı o mükemmel, günahsız ortamda her gün yedinci gün. Tamam, yedinci gün tamamlandı. Eğer o mükemmellikte, yani anlatımları bu şekilde, yani Adem ve Havva yedinci günde girdiklerinde yedinci gün. Çünkü her şey tamamlandı. İhtiyaçları olan her şey sağlandı ve onlara verilen yedinci gün. Tanrı'nın sağlayışında, Tanrı'nın esenliğinde, Tanrı'nın güvenliğinde yaşama fırsatımız var. Çalışıyoruz ama Tanrı zaten sağladı. Çabalıyoruz ama Tanrı zaten, İsa Mesih'in sözü tamamlandı. Biz tamamlanmış bir şeye ve geliyoruz. Tanrı'nın elbette şeyi var. Yani bizden beklentileri var. Bize eşlik etmemizi söylüyor. Çoğalın diyor. Doldurun diyor. Islah edin diyor. Fakat bize onu söylediği yer neresi? Adem ve Havva hemen sonrasında geliyor. Tamamlandıktan sonra bir anlamda. Mükemmel bir esenliğe veriliyoruz. Bu da bana şunu anımsatıyor Özgür. Tatile gittiğim bazı günlerde eğer aklımda bir şey varsa, beni düşündüren, kaygılandıran, senin dediğin gibi o işi yapmıyor olmam dinleniyorum anlamına gelmiyor. Dinlenmek bir şey yapmıyorum demek değil. Ben bazı günler stresten daha fazla yorgunum oluyorum. İşim yok, işte değilim, ofiste değilim, toplantılarım yok, şuyum yok, buyum yok fakat yorgunum. Cumartesi günü yorgunum. Diyorum ki ben bugün çalışmadım ama vücudumdaki öyle bir yorgunluk var ki bu bana şunu anımsatıyor bir anlamda, buradaki ayete de değinerekten yine Tanrı'nın esenliği, Tanrı'nın o tamamlanmış her şeyi sağlayan babam Tanrı değil de hadi Özgür. Acaba ne olacak Özgür? acaba bir kaygı yüküyle birlikteyim, dinlenemiyorum.
Hı-hı.
Eğer o bilinçteysem, dinlenmek derken nasıl, neyi kastediyorsun? Yani nasıl dinlenilebilir?
Hı-hı.
Elbette Tanrı'nın dinleniş şekli biraz farklı. O yaratan, her şeyi yaratan o. Hı-hı. Ve ondan dediğin gibi zevk alıyor. Biz nasıl dinlenebiliriz bir anlamda? Böyle bir dünyada.
İşte senin dediğin şey, bence zihnimizi durdurmanın yolunu bulmamız lazım. İlginç bir şekilde İncil'in birçok kısmı genellikle dinler ne söylüyor? Dinler dıştan içe bir yolculuktan bahsediyor. Hani eylemlerimizi değiştirelim, şunları değiştirelim, şöyle yapalım. Ama İsa Mesih'in sözü, Tanrı'nın sözü, düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin diyor. O vurgu çok önemli bence kutsal kitapta, İncil'de. Her şey düşüncede başlıyor. Yani önce düşüncelerimizi durdurmamız gerekiyor. Önce düşüncelerimizi Tanrı'ya emanet etmenin yolunu bulmamız gerekiyor bence. Yani önce düşüncelerimizde dinlenmemiz gerekiyor. Ki senin dediğin şeyi yaşamayalım. İşte insanoğlunun kendine güveni, dünyayı kurtaracağını zannetmesi, her şeyi yeteceğine zannetmesi. Birçok şey var. Aslında bunların hepsi bizi tüketen şeyler. Ya bir de dünya zaten yeteri kadar stres verici bir yer. Biz bu dünyaya baktığımızda Rab'bin yarattıklarından zevk almayacaksak, onun nimetlerine odaklanamayacaksak, şükredecek sebepleri göremeyeceksek, o zaman yaşamanın anlamı kalıyor ki. Yani sürekli böyle köle gibi çalışıyoruz da çalışıyoruz, çalışıyoruz da çalışıyoruz. Ne kafamız duruyor, ne vücudumuz duruyor, ne yaptığımız şeyler duruyor. Zaten dünyanın sorunu bu. Tanrı'ya neden odaklanamıyoruz? Yani insanlar neden Tanrı'ya yaklaşmıyor? Neden bir şekilde, hatta araştırma gereği bile duymuyor? Bu yoğunluk dediğimiz beladan. Herkes yoğun, her şey yoğun. Kimse sakinleşemiyor.
Doğru. Büyük bir takımı yöneten bir yönetici de yoğun. 6. sınıftaki öğrenci de yoğun.
Böyle çok yoğun.
Herkesin gözünde kendisi çok yoğun. Herkes tükenmiş. Herkes bir bitmişlik içinde. Çünkü devamlı çabalıyoruz. Bir çaba var. Hadi. Hadi acaba pazartesi günü ne olacak? Acaba o istediğim şeyi alabilecek miyim? Acaba bir mevkiye ulaşabilecek miyim? Acaba bir devamlı bir peşinden koşuş var.
İşte onun temel kaynağı bence kaygı. Kölelik de burada başlıyor sanırım. Çünkü biz kaygılarımızla yönetiliyoruz genellikle. Beyin öyle bir şey ki kaygının esareti altına giriyor. Dolayısıyla düşüncelerimiz, eylemlerimiz ya vücut reaksiyonlarımız bile. Kaygı içerisinde olduğumda, sürekli bir şeye koşturduğumda, şu kafa durmadığında o zaman ne oluyor? Ya mideme vuruyor, ağrı yaşıyorum, stres oluyorum, mide bulantısı yaşıyorum. Yani vücuda bile etkisi var. Sebep ne? Kaygı. Bunu kim yapacak? Şunu kim yapacak? Benim acaba bunu da yapmam lazım. Genellikle de tabii ki insanların karşısında bir beğeni arzumuz da oluyor. Yani şunu da memnun edeyim, bunu da memnun edeyim. O da biraz belki gururdan da kaynaklanıyor dediğin gibi. Hani şu kişi de desin ha iyi iş yap. İsa ne diyor? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Saçının tek telini ak ya da kara yapabilir? Her günün derdi kendine yeter. Yarının kaygısı yarın olsun diyor.
Evet.
Ama maalesef biz ona kodlanmışız. Yani bugün de değiliz. Sürekli yarını düşünüyoruz. Dolayısıyla da ne dinlenebiliyoruz? Daha da derin manasında Rab'den zevk alamıyoruz.
Kesinlikle.
İster istemez hayattan da zevk alamıyoruz.
Kesinlikle.
Aslında.
Bu senin değindiğin kelime kölelik. Hiç kimse kölelik olarak elbette görmüyor bunu. Çünkü bir çabalama var, bir şey, bir koşturma var. Ben istiyormuşum gibi de bir hava oluyor orada. Ben yapmak istiyorum. Hiç kimse bir şey yaptırmıyor bana gibi bir düşünce yapıyor. Ama köleden dolayı aklıma gelen ayet Mısır'dan çıkış 1. bölümde 11 ve 14'e baktığımızda orada İsrail'de Mısır'da baskı görmeye başlıyor İsrailliler. Şöyle diyor. Böylece Mısırlılar İsraillerin başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailler Firavun için Piton ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailler daha da çoğalıyor olarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak İsrailleri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işi, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerle yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Tanrı'nın verdiği 10 emirden bir tanesi elbette Şabat'ı korumamız.
Aynen.
Şabat'ın ne kadar önemli ve değerli bir gün olduğunu Tanrı direkt o emirden bir tanesi olarak bize veriyor. Burada Mısır'daki o köleliklerinde ne kadar sert bir şekilde çalıştırdıklarını da görüyoruz. Bir kölelik var ve neden bu ayeti okudum? Çünkü Yasanın Tekrarı 5:15'te Tanrı'nın kendisi bu ayeti hatırlatıyor. Yasanın Tekrarı 5:15'te şöyle diyor. Mısır'da köle olduğunu ve Tanrı'nın Rabbin seni oradan güçlü ve kudretli eliyle çıkardığını anımsayacaksın. Tanrı'nın Rab bu yüzden Şabat gününü tutmanı buyurdu. Yani köleydin ve ben seni o kölelikten özgür kıldım. Sen güçlü olduğun için özgür kılınmadın. Sen biraz daha dişini sıktığın için özgür kılınmadın. Senin özgür kılınma nedenin benim seni kurtarışım orada. Ve hatırlamanı istiyorum bu kurtarışı. Sen değildin, ben başardım bunu. Bu neden bize bir dinlenme ya da özgürlük sağlıyor? Neden Tanrı'nın bir şey yaptığını hatırlamak, geçmişte yaptığı bir şey sonuçta? Neden onu hatırlamak bizi özgür kılar ki?
Yani işte bence yaşayanı önce anımsatıyor ne yaşadığını. Oradaki fiziki kölelikle Sanki bir anlamda ruhsal olarak da bu esaretin altına girmeyin diye bir mesaj da veriyor. O İsa Mesih'in kaygılanmayın sözünü kastettiğim şey de biraz o.
Evet.
O çünkü bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Sonuçta biz ne diyoruz? Eylemlerimiz aslında vicdanımızdan gelen şeylerdir. Yüreklerimizden çıkan şeylerdir. Çünkü her şey arzularla başlıyor. Hı-hı. Arzu gebe kalıp günah doğuruyor. Dolayısıyla arzularımız böyle eğitiliyorsa fiziki olarak, ruhsal olarak da buna meyilliyiz ve bu şekilde Tanrı da anımsatıyor aslında. Mısır'daki kölelikle şu anki yaptıklarınız, yani Mısır'da köle olduklarında Tanrı onları güçlü eliyle çıkarıyor. Ve dolayısıyla Şabat gününün en büyük önemi Tanrı'nın nasıl bir özgürlük verdiğini anımsamak.
Doğru.
Dinlenmek özgürlüktür aslında.
Doğru. Özgürlüğü anımsıyorsun bir.
Aha.
Bir de özgürlüğün nedenini anımsıyorsun. Mısır'dan çıkmamızın nedeni kendi çabalarımız değildi. Tanrı'nın kendisiydi. Tanrı'nın gücüydü. Tanrı'nın bilgeliğiydi. Kendi bilgeliğimizden dolayı kurtulmadık ve gelecekte de yine aynısı olacak. Dinlenebilirsin.
Hı-hı.
Dinleyerek hatırlamanı istiyorum. Ki ileride bu köleliğe düşme tekrardan. Hı-hı. Dediğin gibi. Çok katılıyorum yani. Bir de çünkü eğilimimiz var. Nasıl ki İsrailler işte Mısır'ı özlemeye başlıyor. Tanrı onları vaat edilen toprağa götürürken onlar Mısır'ın özlemi var. Biz köleliği seviyoruz bir anlamda. Yani istiyoruz bir çalışayım, koşayım, ben başardım, ben yaptım, şeyler elde ettim demek istiyoruz. Hoşumuza gidiyor. Ama İsa Mesih'in dediğin gibi o kaygılanmayın sözü biraz zor değil mi ya? Yani kaygılanma. Yani oradaki amaç, yani onu biraz daha açar mısın? Nasıl yapabiliriz? Nasıl kaygılanmayız?
Şabat'la direkt onu bağlıyorum ben. Tanrı'da dinlenmeyi öğrenmezsek kaygıyı da bırakmayacağız bence. Çünkü dediğin gibi hani basit bir şey değil. Ya kardeşim kaygılanma, öyle bir şey yok. Yani bana kaygılanma de istediğin kadar. Ben kaygılanıyorsam kaygılanıyorum. Yani birinin bana kaygılanma demesi bir şey değiştirmiyor. Ama bunu öğrenmenin yoludur Şabat işte. Sorunumuz o bizim. Tamam, mesele sadece 6 gün çalışmak, bir gün haftalık 1-2 gün izin yapma meselesi değil. Yine diyorum, bunun ruhsal anlamını keşfetmek. Ya
kesinlikle.
Bu dünyada yine söylüyorum, bizi Tanrı'yı aramaktan, Tanrı'ya yaklaşmaktan alıkoyan en büyük şey yoğunluk dediğimiz beladır. Kimse dinlenemiyor, kimse sakinleşemiyor, kimse Tanrı'ya zaman ayıramıyor. Ya bu dünyayı kim yarattı? Seni kim yarattı?
Doğru.
Nasıl bir düzenin içerisindeyiz ve Tanrı'yı anımsamaya vaktimiz yok. Ya bize birçok ziyaretçi geliyor ki birçok kiliseden, kardeşimizden de duydum zamanında. Ama en büyük şey o. Ya benim araştırmak için zamanım yok. Okumak için zamanım yok. Tanrı hakkında düşünmek için zamanı yok. Dolayısıyla kölesiniz. Köleyiz bu düşünceyle. Hele ki bu dünyanın geçiciliğini düşündüğümüzde, kutsal yazıların dediği gibi ömrümüz 60 bilemedin 70 yıl. Bittikten sonra ne olacak? Tanrı için zamanım yoksa benim. Yani onu daha bu kadar zamanın içerisinde ufacık zamanımı ayırıp anımsayamıyorsam. Ve bunu yapmadıkça kaygılanmayı da bırakamıyoruz. Kaygılanmamak nasıl mümkündür? Tanrı'nın lütfuyla mümkündür kesinlikle. Tanrı'ya yaklaştıkça, şükredici oldukça, bize sağladığı nimetlere odaklandıkça, hani bu dinlenme işini Tanrı'da dinlenmeye dönüştürdükçe ve o günlerde illa gece gündüz bunu yapalım demiyorum, İşlerden geri çekildikçe ve odağımızı biraz kendimize, ailemize, Tanrı'nın sözüne, bize verdiği bereketlere odakladıkça, o zaman sanki kaygı kendiliğinden ortadan kalkmaya başlıyor. Ve o zaman bence şeyi de fark etmeye başlıyoruz. Ya ben olmadan da oluyor bazı şeyler. Dünyanın efendisi değilim.
Evet. Doğru.
O düşünce.
Doğru.
Yani kaçırmayacağız bir şey. Ben çocuğum gibi. Çocuğum uyumuyor. Bir şey kaçıracak sanki.
Benim büyük olan öyle.
Kaçırmayacağım bir şey. Sakin ol.
Bir pastör müydü, teolog muydu hatırlamıyorum şu an ama. Bir hocanın söylediği bu konuyla ilgili. Dinlenmek derdi bir baş kaldırıştır. Dünyaya bir baş kaldırıştır. Yani dünya var. Göklerin egemenliği ve dünyanın egemenliği var. Dünyanın egemenliğinin fısıldaması bana, yapmazsan şu olur. Sen bakmazsan böyle olur. Sen yoksan şu olur, bu olur. Seni merkeze alıp bütün yükü senin omuzlarına koyup seni o yükün altında ezer. Tanrı'nın isteyse ben dünyayı yendim. Ben dünyadakini yendim. Kötü olanı ben yendim zaten. Artık dinlenebilirsin. Bugün dinlen ve dünyaya bir nevi ilan et. Benim güvenim kendi çabalarımda değil. Benim güvenim aman şu olsun da şu adam bunu yapsın da şu arkadaşım bana borcunu ödesin de değil. Benim güvenim Tanrı'da. Çünkü her şey onun egemenliğinde, bir nevi bir ilandır diyor. Hani vaftiz nasıl ki bizim imanımızın bir parçası, dünyaya bir ilan ediyoruz. Aynı şekilde diyor ki Şabat diyor dünyaya ilandır. Hem kendime hem dünyaya. Özgür, dediğin gibi sen geçicisin. Sen olmadan da bu dünya var. Bir alakası var. Dinlenebilirsin.
Biri demişti ki Şabat gününü ölmeye benzetiyorum. Yani nasıl ki öldüğünde bütün takvimler bitiyor. Bütün işler duruyor. Kimse sana bir şey yap demiyor. Ya da sen hala ölmene rağmen bir şeyler planlayamıyorsun. O gün öyle bir şey diyor.
Doğru.
Tamamen aslında Tanrı'ya güvenin, teslimiyetin emaresi oluyor.
O zamanı verdiğimizde sanki bir şey oluyor ama yani bir hakikat, böyle gerçeklik, bir yapboz gibi böyle bir parçalar yerine oturmaya başlıyor. Sanki o haftada 7 günde 6 gün çalışıp 1 gün dinlenmek tek bir... Gerçekten ne oldu bu geçtiğimiz hafta? Hani ben yoruldum, ben kaygılandım, yarın işe gideceğim, şu olacak, bu olacak. Olacak mı gerçekten? Yarının garantisi var mı? Kutsal kitaba bakıp bir anlamda hatırlamak ya. Yarın garantisi yok. Elbette sorumluluk sahibiyim ama işte olmadığım bir günde benim bu kadar kaygılanmam sorum daha beni daha sorumlu yapıyor mu? Hayır. Böyle bir hesap kitap günü. Yani bir muhasebeci nasıl oturur?
Aynen
öyle. Evet. Ya ben bunlar için kaygılandım. Aa, hiçbir şekilde etkilemedi benim kaygılanmam. Benim hayatımı biraz zehir etti. Bir de benim etrafımdaki insanlara daha fazla baskı uyguladım. Ne onlar mutlu ne ben. İşine devam ediyor. Sorumluluk hala var. Bu da dediğim gibi seküler hayatımızı da öyle ayıracaksak etkiliyor. Dini her anlamda iş hayatımızı her anlamda etkileyen bir şey bu.
Her şeyi etkiliyor. Yine ama altını çize çize söylüyorum. Yani Tanrı'da dinlenmenin önemini anlamamız için değerlidir bugün.
Doğru.
Tanrı'yı anımsamamız için. Bu dünyaya senin dediğin söz çok güzel bir baş kaldırı. Az önce dediğim şeyden dolayı. Yani ya Tanrı'ya zamanım yok ne demek?
Netflix serisini açıp.
Tabii
o. 10 sezonunu bir günde gömebilecek halkız. Yani açıp da bize zamanım yok diye zaman ayırma değeri vermiyorum ona. Yani değer klasmanında geçtiğimiz vaazımda buna değindim yani. Agustin'in o şeyden bahsediyor yani günah işleriz. Neden günah işleriz? Ya da neden Tanrı'ya zaman ayırmayız? Çünkü diyor ki sevgi listemiz bozuk. Birçok şeyi seviyoruz. Sevmekte sorun yok. Film izlemek güzel bir şey. Fakat o sevgi asıl sevgi, en üst sevgi olan Tanrı sevgisinin önüne geçiyorsa orada diyor günah vardır. Çünkü bir bozukluk var. Bir sistem var. 6 gün çalışıp bir gün dinlen. O sistemi bozduğun an her şey etkileniyor. Orada da o sevgide de yine aynısı. Tanrı'nın üstüne sen elbette burada film demiyorum. Yani bir zevkten, kişiden artık neyse onu oraya koyduğun an geçmiş olsun. Çünkü artık toparlanmak mümkün değil.
Doğru.
Ama en üst sevgi Tanrı sevgisi olmalı. Yani dinlenmek de biraz öyle ama. Yani dinlenmek derken şey değil. Ya ne hali varsa görsün. Bu o dinlenmek değil. O umursamamak. O farklı bir şey. O bu alana girmiyor. Bizim dediğimiz dinlenmek. Bütün etrafında kaos var. Bütün etrafında işler batmak üzere belki. Çok zor durumdasın. Bir nefes alıp. Ya Rab bu benim elimde değil. Yani kabul ediyorum demek.
Zayıflığını
yani
kabul etmek aslında dediğin gibi.
Pastör olarak o zaman bir geri dönelim de kendimize başlayalım bu işe. Eşimle birlikte konuştuğumuzda. Bazen hanımlar zaten direkt ilk onlar yazacak diye
şakasını yaptık.
Yorumlara direkt onlar. Belki farklı isimle yazabilirler ama onlar yazacak bir şey. Cumartesi oluyor. Bir sonraki gün vaaz var. Bir üzerinden geçsem mi diyorum. Zaten pazar günü çalışıyoruz. Bir cumartesim var. Onunla da diyorum bir yarım gün çocuklarla geçsem belki akşam gider yine bir şey yaparım. Aklımda hala vaaz var. Dinlenemiyorum. Onu fark ediyorum. Yani vaaz ettiğim şeyi ben kendim yaşamakta çok zorlanıyorum bu alanda. Çünkü diyoruz ya Tanrı'ya güven. Ama güvenmemek için diyorum ki Tanrı'ya ya ben senin sözünü hazırlıyorum. Yani elbette daha iyi plan yapıp daha önceden hazırlanması gerekir. O son güne kalmaması gerekir. Ya da farklı şey de çıkabilir. Yani ister istemez kilisedeyiz. Yani her an bir şey olabiliyor. Fakat orada benim de Tanrı'ya güvenmem gerekiyor. Rabbin sözünü paylaşan insan olarak benim asıl bu görevdeysem biraz daha yüküm daha fazla.
Ya bir de hem dediğin şey yani bizim en başta dikkate almamız gerekiyor. Hem de İsa Mesih'in sözünü sürekli hatırlamak gerekiyor. Şabat insan içindir. Yani insan şabat için değil, şabat insan içindir.
Doğru.
Tanrı bizi düşündüğü için böyle bir şey yaptı. Yani bizim iyiliğimizi istediği için. Bazı insanlar zannediyor ki Tanrı'nın sözü kutsal yazılarda yer alan emirler, yasaklar, şunu yapın, şunu yapmayın demek. Böyle sanki bizim hayatımızı zora sokmak için. O anlayışı bir bırakalım. Evet, Tanrı bir şey veriyorsa bizim için veriyor. Bizi yaratan bugün hoş Türkiye'de o konuda bir sorunumuz var da. Aynı yani bir kullanım kılavuzunu okumak diyorum.
Evet.
Yani bir şey yaratılıyorsa, bir şey üretiliyorsa içine bir kullanım kılavuzu koyuluyor değil mi? Biz tamam okumuyoruz ama o şeyden bir vazgeçersek daha doğru kullanacağız makineleri ya da daha hasarsız. Niye? Çünkü onu üreten kişi onun nasıl çalışacağını biliyor. Onun nasıl daha verimli kullanacağını biliyor.
Doğru.
Ve hangi şeyler bunu bozacak, hangi şeyler daha da düzeltecek onları biliyor ve onu yazıyor sana. Ama doğru. Biz ne yapıyoruz? O kullanım kılavuzunu her zaman bir kenara atıyoruz. Ruhsal olarak da öyleyiz. Aynı durum. Evet. Yani Tanrı'nın insanı yarattığı o kullanım kılavuzunu bir kenara bırakıyoruz. Ve tamamen kendi kafamızdan bu hayatı yaşamaya başlıyoruz.
Doğru.
Ama bir yerde bir şey mutlaka bozulacak.
Kendi aklına bel bağlamak böyle bir şey.
İşte. Rab'e güven bütün yüreğinle kendi aklına bel bağlama diyor kutsal yazılar. O zaman biz ne yapıyoruz? Rab'e güvenmeyi bir kenara bırakıyoruz. Rafa koyuyoruz genelde.
Doğru.
Kendi başımıza kaygılarımız içerisinde boğulup gidiyoruz. Bunun gibi Şabat günü de insanın iyiliği içindir. İnsan yaratıcısına ne kadar yaklaşırsa, insan bu dünyaya ne kadar uzaklaşırsa, insan kulaklarını kalabalığa ve gerçeğe ait olmayan seslere ne kadar tıkarsa o kadar sakinleşecek, o kadar rahatlayacak ve o zaman o kaygı yerini esenliğe bırakacak. Yoksa biz sadece kaos getireceğiz.
Evet, evet, evet. Çok değerli. O zaman son bölüme doğru ilerlerken. Yani kaygılanmayın, Tanrı'ya güvenin Çok doğru sözler. Bu hakikatin yaşama inmesi için İsa Mesih'in o Matta 11'deki o ayet. En evet sen bu Şabat, Şabat insan oğlu için verilmiş, insanlar için verilmiş bir değerli bir armağan olarak görmemiz gerekiyor. Hı hı. O dinlenme bizim için bir Tanrı'dan emir gibi olsa da. Fakat Matta 11'de ise İsa Mesih'in bir daveti var. Bu ayet hem insanları en etkileyen ayetlerden bir tanesidir. Hem de bazen anlamakta zorlanırız. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Hı hı. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Hı-hı. Yorgunlara bir davet var burada elbette. Hı-hı. Yani
harika bir davet.
Ve bence hepimiz hissediyoruz bunu. Yani hı-hı, en dinlenmiş olduğun günde bile bazen bir derin nefes çekiyorsun. Hı-hı. Yorgun olduğunu hatırlıyorsun bir anda. Ya onun kaygısı var. Acaba önümüzdeki yaz nasıl olacak? Acaba kışın şu nasıl olacak? Acaba ev durumu? Acaba kira, ev sahibi ne diyecek? Hı-hı. Acaba iş yerimdeki işlerim iyi gidecek mi? Mevkiim artacak mı, düşecek mi? Hı-hı. İşten çıkacak mıyım, kalacak mıyım? Yorgunuz. Yani çalışmasak bile bazen yorgunuz.
Doğru. Hı-hı. Doğru. İsa Mesih'in çaresini ben hatırlatmak istiyorum dediğin gibi. Sevgili dostlar, hepimiz yorgunuz. Yani hepimiz sıkıntıdayız. Hepimiz kaygı içerisindeyiz. Hepimizin bir savaşı var. Hepimizin korkuları var. Yani hepimizin üstesinden gelmesi gereken işleri var.
Evet.
Büyütmesi gereken çocukları var. Yetişmesi gereken bir hayat mücadelesi var. Sizden ricam, durun ve İsa'nın şu sözüne bir kulak verin. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Hı hı. İsa bize tamamen bu yükleri alıp hafif bir yük vermekten bahsediyor. Hı hı. Yükümüzü kaldırmaktan, bize esenlik vermekten. O zaman yorgunlara bir müjde var burada. Yani gerek ruhsal, gerek fiziksel, gerek bu dünyanın kaygıları içerisinde, gerek kendi sıkıntılarımız içerisinde. İsa, evet, bugün hangi durumdaysan diyor ki gel, bütün yorgunlar gelsin ve ben onlara rahat vereyim. Ve Tanrı'nın en baştan beri tasarısı da aslında bu. Bu esenliği insanoğluna vermek.
Kesinlikle.
Bize düşen bu dünyanın sahte seslerine aslında kulak tıkamak. Problem şu, geçen bir kardeşle de konuşuyorduk. İnsanlar diyordu ki anlamama problemi mi var? İşte falan düşünüyor hani. Ne problem, ne yok. Dedim ki öyle bir şey yok, herkes anlıyor. Ama bizim problemimiz ne? İnsanların gerçeğe kulaklarını tıkama problemi var. Yani dünyada birçok yalan ses yükseliyor. Her konuda, her şeyde, ne düşünürsen. Biz gerçeğe kulaklarımızı tıkıyoruz ve genellikle kısa süreli işimize yarayan ya da işte ha tamam bugünü kurtarı dediğimiz şeylere bakıyoruz. Hı hı. Ama İsa bizi sonsuz bir esenliğe davet ediyor.
Kesinlikle.
Gelin geçici bir şeye değil, kalıcı olana kulak kabartalım. Hı hı. O sahte şeylere kulak tıkayalım.
İsa'nın müjdesi değil mi sonunda? Yani hı hı, bu Şabat Şabat diye değindik ama aslında senin de değinmeye başladığın gibi bir lütuf, hı hı, bir armağan. Tanrı'nın vaadi. Bir, hadi gelin bizim biraz da burada çalışın değil. Yani o bahçede çalışıyordunuz, gelin biraz da bu bahçede çalışın. Bir de burada deneyin kurtulmayı değil, size bir armağanım var. O taşıdığınız yükleri taşımak zorunda değilsiniz. Siz onları taşımak için yaratılmadınız. Aslında tam tersine onlar yaratılış amacınıza aykırı olan şeyler. Çalışmak elbette güzel bir şey. Fakat bizim yaratılış amacımız o Tanrı'yla esenlik içinde bu kaygıların olmadığı bir şekilde yaşamak. Tanrı'nın bize vaadi bu ama lütuf. Sanki ben o dinlenmeyi bile çalışarak kazanılmış bir şey olarak algılıyorum. Sanki ben 6 gün çalıştım ve 7. günü hak ettim düşüncesi de olabiliyordu. Ya da ben çabaladım, şimdi Rab'de dinlenebilirim. Ben bir şey yaptım. 6 gün bu nedenle, yani yaratılış önemli. Çünkü 6 gün Rab çalışıyor, dinleniyor. Ondan sonra bize o dinlenilmiş alana koyuyor. 7. gün son bulmuyor. Bu anlamda da İsa Mesih'in esenliğinde girdim, şimdi artık çalışmaya başlayabilirim değil. Ben esenliğinde kal. Benim esenliğimde kalın, bende kalın derken de yani asma çubuk ilişkisi. Hı-hı. Çubuk şey mi yapıyor? Aman beni bırakma asmaya diye, öyle mi? Yok, zaten onu besleyen ağaç. Ona ihtiyacı olan her şeyi veren. Yani benim kaygım aman beni ağaçtan söküp atmasınlar değil, zaten beni besleyen ağacın kendisi. Yuhanna 15'e değiniyorum burada. Ama böyle şeye dönebiliyoruz, çabalama geliyor hemen sonrasında. Tekrar, hı-hı, bir Mısır'a geri dönme. Tabii biraz daha ben kazanayım. Teşekkürler Rab, beni buraya kadar getirdin. Selametle o son çizgide görüşürüz, hı-hı, düşüncesi var. Bir deist bir anlayış geliyor hemen.
Ya işte o zaman da şeyi düşünmemiz lazım. Bizim bir Hristiyan için dini yaşamla seküler yaşam diye bir şey yok. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey mümkün değil. Biz dini ayırmaya başlarsak gerçekten İsa Mesih'in müjdesinden uzaklaşırız. Kesinlikle Hristiyan yaşamı İsa'nın günlük yürüyüşünü takip etme yaşamıdır. İşimizde böyle, okulumuzda böyle, evimizde böyle, yaptıklarımızda böyle. Bunu İsa'da bulursak o zaman çalışmalarımız daha farklı oluyor. O zaman çalıştığımızda daha farklı çalışabiliyoruz. O zaman okuduğumuzda daha farklı okuyabiliyoruz. O zaman birilerine yardım ettiğimizde, hizmet ettiğimizde bunları daha farklı odaklı yapabiliyoruz. Çünkü dediğin gibi o zaman benden değil Tanrı'dan gelmeye başlıyor.
Evet.
Ben dedikçe yoruluyoruz. Ben dedikçe batmaya başlıyoruz. Hı. Ama yüzümüzü Tanrı'ya döndüğümüzde ondaki esenlik, işte yorgunlara davet var. Onda esenlik bulduğumuzda durum, hı, değişmeye başlıyor.
Hı hı.
Ve Tanrı tam olarak böyle bir yaşam sürmemizi istiyor. Yani inancımla birlikte olan bir yaşam. Seküler ya da dini diye bir yaşam değil. Beni ben yapan, kesinlikle, Tanrı'nın sözüdür. Ve o söze göre yaşamak, hı, benim diğer bütün değerlerimi şekillendirmeli. Şabat'ta da bunun değerini buluyoruz aslında.
Kesinlikle. Şabat aklıma gelince, hani demişti ya, teslim olmak bir nevi. Benim limitim bu. Bunun üstü benim rütbemi aşar. Burası Tanrı'ya aittir demek bir anlamda bazen. Bir gün Steam diye bir şeyimiz vardı. İstanbul'da çocuklar için kurduğumuz bir merkez vardı. Zar zor, bayağı bir borç alarak kurduğumuz bir iş yeriydi. Eşimle birlikte işletiyorduk. Daha yeni başlamışız. 2 ay 3 ay olmuş kuralı. Daha böyle yeni yeni öğrenciler geliyor. Buradan da ilk 3 ailemiz vardı bizimle başlayan. Onlara da buradan selam göndereyim, izliyorlar. O aileler sayesinde başlamıştık ama bir öğretmenimiz vardı. Bu öğretmen 2 ay 3 ay sonra dedi ki ben işi bırakmak istiyorum. Şimdi zar zor bulduk. Öğretmen bulunmuyor zaten. Şey başlamış. Nasıl bulacağım ben? Nasıl yapacağım? Kaç aylık? 8-9 aylık çocuğum var. Alice'ın istese de çalışamam. Benim kendi işim var. Onu yapıyorum bir yandan. Çok zor bir gündü. Bu öğretmen arkadaşı ofise bıraktım. Ben yanında geçtim. Bir şey hatırlamıştım. Bir çok sevdiğim bir abim şey demişti bana. Özgür, bu senin firman mı? Tanrı'nın firması mı? Bu sana mı ait? Bu Tanrı'ya mı ait? Elbette Tanrı'ya ait. Yani sonuçta her şey, iyi olan her şey Tanrı'ya ait. Bir gün o an o geldi aklıma. Dua ettim. Ya Rab dedim, senin bu firma batmak üzere. Direkt duam buydu ama yani ben şeyi göremiyorum. Bu iş nasıl toparlanır bilmiyorum ama sen görebiliyorsun. Bu senin maddi bir kaynağın. Bu senin, her şey senin. Ya sen bir şey yapacaksın, bir öğretmen olacaksın ya da o kızın yüreğini değiştireceksin. Ben metroya bırakıyordum öğretmenimizi. Metrodan bırakırken dedi, tamam bu yılı tamamlayacağım. Fikri değişti o gün ne olduysa. Elbette ben biliyorum ne olduğunu o anda. Ama Tanrı o gün sağladı çünkü bir benim alanım değil burası. Ben insanların yüreğini değiştiremem. Tanrı'nın bir şey yapması gerekiyordu ve yaptığına inanıyorum orada. Bir, o en zor gününde bile Tanrı'ya dönüp, hocam yani senin kilisen. Benim kilisem değil yani, işler iyi gitmiyor. Acaba nasıl çözeceksin? Senin kilisen baş sensin. Her şeyi egemen olan sensin. Ben sadece çalışanım burada. İstediğini yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ya sen bir el atacaksın, beni değiştireceksin. El atacaksın, onları değiştireceksin. Bir şekilde bu kilise ilerleyecek. O en zor günde Tanrı'ya dönüp teslim olmak. Sadece öyle her şey güzel giderken değil de o gün teslimiyet kolay çünkü her şey çok güzel.
Doğru dediğin gibi. Yani o zaman işte güvenin kim?
Onu ortaya çıkıyor
aslında. Ya benim mi yoksa yok, benim elimden hiçbir şey gelmiyor Rab. Hani sen yönlendir. Tamam. Belki o gün farklı bir şey de olurdu. Belki çıkabilirdi. Ama güven zaten öyle anlarda bizi yönlendiren şey oluyor. Ve evet. Tanrı bazen çok farklı çalışıyor. Planları çok farklı oluyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor.
İşte o gün bir yapboz parçası yerine oturdu. Yani bu benim değil. Onu kabul etmeye başladım. Yani bu gerçekten Tanrı'nın. Öyle laf olsun diye değil de gerçekten ona ait olan bir şey. Son olarak bir sorun var. Böyle bitireyim çünkü İsa Mesih'e kızılan noktalardan bir tanesi neydi? Şabat günü insanları iyileştirmesiydi. Hocam Şabat günü hiçbir bir şey yapmayacağız. Ne yapılır? Ne caizdir? Öyle Nihat Hatipoğlu gibi. Hocam hani oruç bozulmalıyı var ya, ben de şey diyeceğim. Hocam Şabat günü yani, şunu yapabilir. Hocam orada, kitap okuyabilir miyim Şabat günü?
Şunu yapayım, bunu yapayım. Orada çok ciddi bir ikiyüzlülüğü yargılıyor İsa.
Evet.
Çünkü aslında dindar görünüp de tamamen Tanrı'dan uzak, dedim ya, dini yaşamla seküler yaşam ayrılamaz. O zaman işte ikiyüzlülük oluyor ve iğrenç bir hal alıyor. O yüzden Tanrı bazı yerlerde ne diyor? Dualarınızdan, sunularınızdan iğreniyorum diyor. Niye? Çünkü düzgün bir yürek de yok. Yapılmıyor. Doğru. Ki.
O ayeti kısaca hatırlatır mısın? Yani okumak zorunda değiliz de o ikiyüzlük derken belki dinleyicilerimiz
yani,
bilebilir.
Yani o orada Şabat günüyle ilgili bir sorun vardı değil mi? Baktığımızda İsa Mesih ne yapıyor? Şabat günü bir hastayı iyileştiriyor. Tabii ki onu suçlayıp parmakla göstermek isteyen, sözüm ona, din adamları, Ferisiler, İsa'nın sık sık ikiyüzlüler diye eleştirdiği kişiler. Ne yapıyorlar? İsa'yı hemen işte beklediğimiz olay gerçekleşti. Suçlayacak bir şey bulduk. Gidelim üstüne. Orada İsa'yı suçlamaya başlıyorlar. Şabat günü bir hastayı iyileştirmek doğru mu? Yani sen Tanrı'nın yasasını çiğnedin.
Bir gün sonra yapabilirdin. İşte. Neden o gün yaptın?
O zaman çok güzel bir örnek veriyor. Hanginiz diyor eşeğiniz bir çukura düşerse Şabat günü onu çıkarmaz oradan.
Evet.
Siz bunu yapıyorsunuz. Tanrı kendi evladını nasıl böyle bir durumda bıraksın Şabat günü falan diye. Siz Şabat gününü anlamıyorsunuz diye bir anlamda onları paylıyor orada.
Doğru.
Yani baktığımızda o ikiyüzlülük oradan geliyor. Yani amaç ne? Burada kendi söylediği söz İsa Mesih'in, Şabat günü insan içindir. İnsan Şabat günü için değil. Dolayısıyla yani Tanrı'nın merhametini ulaştırmak neden aykırı olsun Şabat gününe? Tanrı'nın gerçekten şifasını bir şekilde İsa Mesih oradaki Tanrı'nın kuluna veriyor. Bu niye yanlış olsun? Tanrı isterse bunları yapmıyor. Ve o zaman da şunu söylüyor. Siz bu olayı çok yanlış anlamışsınız.
Evet.
Yani onlar yine ne yapıyor? Dini yaşamla kendi kişisel seküler dediğimiz yaşamını ayırıyor. Evet. Ve sadece dini boyutuyla bir şeyler yapıyorlar ama içlerinde aslında kötüler. Doğru. Kötülük akıyor.
Bir anlamda o insana kendi mal varlıklarına verdiği değer, o insana verdiği değerden
insana
daha fazla.
İnsana değer vermiyorlar. Ya Tanrı insana değer veriyor. Dolayısıyla orada çok büyük bir devrim yapıyor aslında.
Doğru,
insan.
Doğru.
Diyor ki Şabat günü insan içindir. Zihninizi değiştirin. Yine aynı nokta, düşüncenizi değiştirin.
Kesinlikle.
Az önce dediğim noktaya da biraz getiriyor sanki beni. Ya burada yazılanlar bize zulüm olsun diye yazılmıyor. Ya da bize işkence olsun Tanrı böyle
limitlemek
hani.
Limitlemek için.
He, zorlansın bunlar.
Eğlenceli şeyleri bizden almak için.
Yok, bizim için bir şey veriliyor. Dolayısıyla Şabat gününde hani dediği gibi ne caiz ne caiz değil. Ben hala beni kaygılandıran, stres altına sokan, Tanrı'ya bakmamı engelleyen, esenliğimi kaçıran bir şeyler peşindeysem orada oturup bir düşünmem gerekiyor.
Doğru, doğru, doğru.
Gerçekten Tanrı'da dinlenmek, yorgun olarak İsa Mesih'e gitmenin ne demek olduğunu anlıyor muyum?
Doğru.
Tanrı'nın bana sağladığı bereketleri görüyor muyum?
Doğru, doğru.
Onun vermek istediği esenliği yaşıyor muyum? Yoksa hala bir kaygı, hala bir stres, hala bir bunalım içinde miyim?
Evet.
Bunlar bence bize bir cevap verecek. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz?
Doğru. Şabat günü onlardan dinlenmek. Yani benim bu dünyadan dinlenmem. Ama gidip de başka birine yardım edemem. Pardon. Çok özür dilerim. Dinlenmem gerekiyor bugün. Değil de. Çünkü bazen öyle de algılanabiliyor. Şabat günü demek ben hiç kimseye yardım edemem bugün. Bugün beni aramayın kardeşim. Bugün benim Şabat günüm. İsa'nın yaptığı çok güzel bir örnek zaten. Gidiyor oradan birini iyileştiriyor Şabat günü. Aynı şekilde bir kardeşimizin ihtiyacı varsa o ayrı bir konu. Benim asıl dinlenmem gereken nokta bu dünyanın bana. Özgür şunu yap. Özgür şöyle yap. Ayva yedin Özgür. Bunu bak yarın bu olacak Özgür. Acaba sen o işten nasıl çıkacaksın Özgür? Yapamayacaksın, edemeyeceksin. O baskılara durup ben bundan dinleniyorum ama ben çalışabilirim. Yani bir anlamda iş anlamında değil. Şey anlamda çalışmak. Kardeşlerime yardım edebilirim. İhtiyacı olan bir insana bakabilirim. Bir kişiyi alıp hastaneye götürebilirim. Bunlar farklı şeyler. Bunlar iş anlamında çalışmak değil. Bunlar.
Ya pratik olarak ama onu da söyleyeyim. Bazen insanlar onu da çünkü biraz sineye mi çekiyor diyeyim ya da işte üstünü örtmek için yaptığı şeyi gizlemek için bir bahane olarak kullanıyor. Bence yapabiliyorsa başkası kesinlikle yapmamıza gerek yok.
Evet kesinlikle.
Yapabilen biri varsa.
Doğru.
Niye? Çünkü şu bir gerçek. İnsanlar senin o hafta ne kadar yorulduğunu, nelerle uğraştığını, kaç gece uykusuz kaldığını bilmezler.
Doğru.
Yani dolayısıyla sen kendini dinlemen gerekiyor. Vücudunu, psikolojini, ruhsal durumunu.
Doğru.
Senin için bir alarm çalıyorken halen sürekli bunları yapmaya devam ediyorsan bu işin salahiyeti için bir kere kötülük yapıyorsun sen. Yarın bir gün kendin dinlenemediğin için o iki kişiye yardım etmek seni belki birçoklarına uzun bir süre yardım etmekten de alıkoyabilir.
Doğru.
O yüzden hani pratik olarak da ona dikkat etmek gerekiyor. Ya kardeşim başkası varsa biz demiyoruz ki kimse kimseye yardım etmesin.
Doğru.
Başkası yapabilir.
Doğru.
Ama illa benim yapmam gerekiyorsa ben tabii ki demem. Yani yok kardeşim bugün ben dinleniyorum. Bana karışmayın.
Yarın sabah 9'da mesaim başlıyor benim insan olarak tekrardan.
Tabii ki kastetmiyorum.
Elbette.
Ama mümkün mertebe en azından mesela biz kendi aramızda paslaşabiliyoruz böyle konularda.
Sen bakar mısın?
Yönlendiririz ama gerekiyorsa da yaparız tabii ki.
Aynen. Güzel. O zaman Özgür kardeşime Şabat gününde yazmayın diyecek. Yok. Bence çok değerli bir konu ve bu dünyanın bizi daha fazla her anımızı kontrol ederek bizi yönlendirmeye çalıştığı, her şeyden bir anda haberdar olup kaygılanmaya, daha fazla şey hakkında kaygılanmaya başladığımız bir dönemdeyiz. Bir başkaldı şey ihtiyaç var, bir devrime ihtiyaç var. Bu da bizim için bir devrim niteliğindedir. Güvenini dünyaya ve kendinden uzaklaştırıp Tanrı'ya çevirip bir ilan. Dilerim daha fazla ve daha dikkatli bir şekilde bu ilanı yapabiliriz. Sen ve ben ilk başta pastörler olarak ama hep beraber kilise olarak ki bu dünya bilsin. Tanrı'da esenlik var ve onun esenliği dünyanın verdiği gibi değil.
Amin. Kalıcı bir esenlik. Pratiğe de davet ediyorum ben dinleyenleri. Yani bir şekilde denesinler.
Evet.
Birilerine haber versinler gerekirse acil durumlarda kendilerine ulaşılabilecek bir şekilde.
Doğru.
Ama gerek kendileri tek başlarına ihtiyaçları varsa gerek aile olarak, eş olarak, çoluk çocuk olarak.
Doğru.
Yani bir şekilde kenara çekilip Tanrı'dan zevk almayı pratik etsinler. Ya çok değil, yarım gün olabilir, bir gün olabilir. Bir şekilde Tanrı'ya odaklansınlar. Kendi ailelerine odaklansınlar. Rab'in sözüne baksınlar. Onu okusunlar. Birlikte aile olarak ya da kişisel olarak şahıs kendisi Tanrı'yı nasıl yüceltebilir diye düşünsün. Yani bunu bir deneyelim.
Kesinlikle. Çok değerli bir pratik ama emir. Aynı zamanda Tanrı'nın bir isteği bizden. Bizi böyle yarattı. Onun sözlerine dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkürler.
Ben
tekrardan
teşekkür
bir ederim. Ay geçti. Koskoca bir aydan sonra.
Zaman çabuk
Özgür
geçiyor.
Kardeşim.
Zaman çabuk geçiyor ya.
Ayda bir nedir ya? Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık.
Sağ ol. Senin de öyle.
Arkadaşlar çok teşekkürler bizlere eşlik ettiğiniz için. Elbette sorularınız varsa bu Şabat konusu hakkında veya diğer baktığımız ayetler hakkında eski ve yeni anlaşmadan lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Elbette kanalımıza abone olup videoyu da beğenirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.